げにく。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 16 Ocak 2019 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Sultan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Arraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Kanal 24 Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Nagihan Akbulut'la birlikte değerlendireceğiz. Bir telefon bağlantımız olacak programımız içerisinde. TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarıışık hattımızda olacak. Brüksel'in gündemini ve Avrupa Birliği'nde yaşananları aktaracak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün sizler için seçtiğimiz bir makale var. Onu da paylaşacağız. Ve son konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Ömer Aslan olacak. Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Türkiye ziyareti ve Afganistan'da yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz. Manşet turumuza Star gazetesiyle başlıyoruz. Star gazetesinin manşeti Suriye'de YPG istemiyoruz. Kürt aşiretlerin çağrısı demiş Star gazetesi. Trump'ın terör örgütü YPG PKK'yı koruyan tavrı Suriyeli Kürtlerin tepkisine yol açtı. Bölgedeki Kürt aşiretlerin ortak temsilcisi Temo, Amerika Birleşik Devletleri Kandil'den gelen teröristleri koruyor. Kürtlerin düşmanı YPG'yi Suriye'de istemiyoruz dedi demiş Star gazetesi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti güvenli bölge Türkiye oluşturacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de Türkiye sınırı boyunca bizim tarafımızdan oluşturulacak güvenli bölge 20 mil olarak Trump'ın kendisi tarafından da ifade edildi ki bu da 30 kilometreyi aşkın derinlikte bir güvenli bölge dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yaptığı konuşmada, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'de güvenli bölge ve ticari ilişkilerin canlandırılması konusunda hızlı ve kapsamlı adımlar atma konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Erdoğan, Trump'ın Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilme kararını bir kez daha teyit ettiğini de ifade etti demiş Yeni Birlik gazetesi. Kimseden müsaade istemeyiz başlığı da var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Kommersant gazetesine yazdığı makalede de terörle mücadele etmek için kimsenin müsaadesini istemeyiz isteyecek değiliz. Koşullar olgunlaştığında Suriye topraklarından ülkemizi tehdit eden teröristleri hedef alma hakkımızı saklı tutuyoruz ifadelerini kullandı. Kontrol Türkiye'de olacak başlığı var. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye sınırında oluşturulacak güvenli bölgenin kontrolünün Türkiye'de olacağını söyledi. Kalın, Amerika Birleşik Devletleri heyeti geçen hafta bize 5 maddelik resmi bağlayıcılığı olmayan ana başlıklarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilme kararını teyit eden bir kağıt verdi, diyor Yeni Birlik gazetesindeki haber. Türkiye gazetesinin manşeti köpekler başıboş olmamalı. Baş denetçi Şeref Malkoç mağdurlarla hayvan hakları savunucularını buluşturup problemi kökten çözmek istediklerini söyledi. Artan köpek saldırılarına çare için kamu denetçiliği kurumu harekete geçti diyor gazete. Yazı işleri toplantımıza katılan Kamu Denetçiliği Kurumu Baş Denetçisi Şeref Malkoç önemli mesajlar verdi diyor Türkiye gazetesi. Devletle vatandaş arasında köprü kurduklarını belirten Malkoç, mahkemeler uzun sürüyor ve masraflı. Biz halkın avukatlığını yapıyor, idareye de yol gösteriyoruz dedi. Hayvanlara eziyet ve köpek saldırılarıyla ilgili 24 Ocak'ta çalıştay yapacaklarını söyleyen Malkoç, köpeklere çip takılmalı, satışa düzenleme getirilmeli. En kuyu hayvan hakları savunucularıyla mağdurları bir araya toplayarak çözüm önerilerini görüşeceğiz diye konuştu. Ömür boyu nafakanın büyük sıkıntı olduğunu söyleyen Şeref Malkoç, kanunlarımız müsait ama uygulamada sıkıntı var dedi. Malkoç, aile arabuluculuğu içinde bunu kurum olarak biz tavsiye ettik. Mevcut yasalar eşleri barıştırmak yerine yuvaları yıkıyor ifadelerini kullandı. Yeni Akit gazetesinin manşeti mağdurlar somut adımlar bekliyor. Ankara'da buluşan nafaka zedeler hükümetten beklentilerini açıkladı. Ömür boyu zulme dönüşen süresiz nafaka ve yürekleri parçalayan çocuk hacizi gibi sorunlar sebebiyle yıllardır perişan olan mağdurlar yetkililerin artık söz yerine icraat üretmesini ve kendilerine nefes aldıracak somut adımları bir an önce atmasını istiyor demiş. Akşam gazetesinin manşeti güvenli bölgeyi Türkiye kurar. Başkan Erdoğan Trump'la görüşmesini gayet müsbet diye niteledi. Obama döneminde önerdiği güvenli bölgenin Türkiye tarafından kurulması üzerinde çalışacaklarını söyledi. Twitter'daki açıklama beni ve arkadaşlarımı üzdü. Bunun üzerine tekrar konuştuk. Sayın Trump'la tarihi öneme sahip anlayış birliğine vardığımıza inanıyorum. Hukukumuza riayet edildiği sürece dostlarımızla sonuna kadar yürürüz dedi. 20 mil derinlikte güvenli bölge olumlu baktığım bir konu. Üzerinde çalışılabilir, hatta uzatılabilir. YPG böyle bir projenin içinde yer alabilir mi? Onlar terörist Türkiye mi oluşturacak sorusu üzerine beraber biz de aslında koalisyondayız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ekonomik tehdit geride kaldı başlığı var ve Putin'le görüşmenin 23 Ocak'ta olacağı notu var Akşam gazetesinde. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın kabine sonrası konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ile ekonomik tehdit konuları geride kaldı. Bugün yeni bir hedef kondu. Artık pozitif gündemle çalışacağız. Terör örgütüne koruma sağlayan plana evet demeyiz. Türk askerinin konuşlanmasıyla istihbarati faaliyetiyle bir güvenli bölge oluşturacağız. Kontrol Türkiye'de olacak dedi. Diriliş Postası'nın manşeti Ankara şartlarını sundu. Trump'ın 20 mil derinliğindeki güvenli bölge teklifine olumlu baktığını ifade eden Başkan Erdoğan, YPG terör örgütünün bölgeden çekilmesini, teröristlere verilen 20 bin tır silahın toplanmasını olmazsa olmaz şart olarak koştu. Milat gazetesinin manşeti TOKİ yapar. Türkiye'nin yıllardır önerdiği güvenli bölge hayata geçiyor. Obama'dan bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin yanaşmadığı Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölge tezi gerçekleşiyor. Erdoğan, lojistik destekle TOKİ bu işi halleder, güvenli bölge göçü de engeller dedi. Putin'le görüşecek başlığı var. Başkan Erdoğan, AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ayın 23'ünde Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir birebir görüşme yapacağını söyledi. Hürriyet gazetesinin manşeti DAEŞ'tan atla kaçırdı. Cennete gideceğim diye Hollanda'daki evini terk edip Suriye'de DAEŞ'a katılan milis atıcı cehennemi yaşadı. Milisi ölümü göze alıp tehlikeli bir yolculuğa çıkan babası Faruk Atıcı kurtardı. Suriye'de 2 yılın ardından evine dönmek isteyen milis Türkiye'ye geçmeye çalışırken bebeğiyle Kürt grupların eline düştü. Bir kampa götürülen milis için babası Faruk Atıcı devreye girdi. İnsan kaçakçılarıyla anlaştı ve geçen yaz yola çıktı. Türkiye'den Irak'a, oradan da Suriye'nin kuzeyine geçti ve kızıyla 5 aylık torununun tutulduğu kampa ulaştı. Faruk Atıcı, uzun uğraşlardan sonra serbest kalmasını sağladığı kızı ve torununu da yanına alarak kaçakçıların eşliğinde at sırtında Suriye'den Kuzey Irak'a geçti. Ancak çile burada da bitmedi. Kaçak geldikleri gerekçesiyle tutuklanıp her türlü eziyetin yaşandığı cezaevine atıldılar. 2 ay süren kabus Hollanda'nın devreye girmesiyle son buldu diyor Hürriyet gazetesi. Hemen yanda güvenli bölgeyi biz oluşturacağız başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi hedef alan mesajları için bizi üzdü dediği Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmesine ilişkin tarihi öneme sahip bir anlayış birliğine vardığımıza inanıyorum dedi. Gayet müsbet bir görüşme oldu. Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilme kararını bir kez daha teyit etti. Suriye'de Türkiye sınırı boyunca bizim tarafımızdan oluşturulacak güvenli bölge dahil Obama döneminden itibaren benim vurguladığım güvenli bölge konusu 20 mil olarak kendisi tarafından ifade edildi. Bu konu üzerinde çalışılabilir. Hatta 20 mil daha uzatılabilir ve bu bölgede böyle bir adım atılabilir dedi. Bir başka haber Hürriyet gazetesinden size aktaracağımız Brexit my exit oldu. İngiltere'de hükümetin Avrupa Birliği ile yaptığı üyelikten çıkış anlaşması İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada 202'ye karşı 432 oyla reddedildi. Anlaşmanın reddi sonrası İngiltere Başbakanı Theresa May'in görevi bırakması istendi. Bugün güven oylaması yapılacak diyor Hürriyet gazetesi. Milliyet gazetesinin manşeti korumalı çocuğa iş, bir meslek bir gelecek projesiyle devlet koruması ve bakımı altında olan ancak eğitime devam etmeyen çocukları açtığı kurslarda meslek sahibi yapacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın projesi ilk olarak 23 pilot ilde başladı. Kurslara çocuk evleri, çocuk evi siteleri ve çocuk destek merkezlerinde bakılan 15-18 yaş aralığındaki 414 çocuk kayıt yaptırdı. Programın içinde aşçı yardımcılığı, kuaförlük, pastacılık, marangozluk, halı dokuma, el tezgahı, turistik eşya yapımı ve takı yapım kursları yer alıyor. Kayıtlar çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendi tercihleri esas alınıp yapılıyor. İçeriğini Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği teorik ve pratik olmak üzere iki bölümden oluşan programlarda başarılı olanlara sertifika verilecek. Bu çocukların işe yerleştirilmelerine ilişkin düzenleme de İşkur tarafından yapılacak. Eğitimler ortalama 5 ay sürecek. Proje yıl sonunda ülke genelinde uygulanacak diyor Milliyet gazetesi. Hemen alttaki haber Beyaz Saray'a hamburger siparişi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, üniversiteler arası Ulusal Futbol Ligi'nde şampiyon olan oyuncuları Beyaz Saray'da ağırladı. Hükümetin kapanması nedeniyle yemek hizmeti veren personelin yetersiz kaldığı gerekçesiyle Beyaz Saray'a hamburger ve pizza siparişi verildi. Trump konuklarına ücretini kendisinin ödediği 300'den fazla hamburger, patates kızartması ve pizza ısmarladı, diyor Milliyet gazetesi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti: güvenli bölgeyi biz kurarız. Türkiye'nin 2013 yılında Suriye'deki çatışmaların durması için gündeme getirdiği güvenli bölge yeniden gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta Amerika Birleşik Devletleri koalisyon güçleri bize lojistik destek verirse, insanların güvenliğini orada korumak kaydıyla güvenli bölgeyi halletmiş, çözmüş oluruz. Bu göçü de engeller, dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, gazetecilerin güvenli bölge konusu operasyonun ertelenmesi anlamına mı geliyor sorusu üzerine şunları söyledi. O ayrı bir konu. YPG böyle bir projenin içerisinde yer alabilir mi? Onlar terörist, biz kalkıp da güvenli bölgeyi teröristlere terk edebilir miyiz, diye sordu. Erdoğan, Trump'ın Türkiye'ye yönelik ifadelerine üzüldüğünü söyledi. Dün, yani önceki gece Trump'la telefonda konuştuklarını belirten Erdoğan şu detayları verdi. Gayet müsbet bir görüşme oldu. Askerlerinin Suriye'den çekilme kararını bir kez daha teyit etti. Trump'la tarihi öneme sahip bir anlayış birliğine vardığımıza inanıyorum, diyor Yeni Şafak gazetesi. Bugün son gazetemiz Sabah gazetesi olacak. Sabahın manşeti: Trump'la tarihi önemde anlayış birliğine vardık. Başkan Erdoğan, bizim tarafımızdan oluşturulacak güvenli bölge 30 kilometre derinlikte bir hat, daha da uzatılabilir, dedi. Bütçede hedef tuttu başlığı var. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2018 bütçe açığı yeni ekonomi programı hedefine paralel 72.6 milyar lira oldu. Bütçe açığının milli gelire oranında yeni ekonomi programında belirlenen %1.9'luk hedefi tutturmuş olduk, dedi. YSK'yı tanımıyorsan seçime de katılma başlığı var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP'yi sert dille eleştirdi ve böyle dedi: YSK'yı tanımıyorsan seçime de katılma.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Emre Yüncü hattımızda bizi bekliyor. Emre Yüncü, günaydın.
Günaydın.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Ankara'nın gündeminde aslında siyasi partiler ve siyasi partilerin de gündeminde 31 Mart 2019'daki yerel seçimler var. Yine bunun yanı sıra tabii ki ABD heyetinin trafiği var, Suriye meselesi var. Birçok konu bugün Ankara'yı oldukça sıcak tutacak. Hemen ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün tek programı görünüyor. Saatler 16'yı gösterdiğinde Hırvatistanlı mevkidaşı Kolinda Grabar Kitarovic'i karşılayacak, resmi törenle karşılayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. İki Cumhurbaşkanı ortak bir basın toplantısı düzenleyecek ve iki ülke arasında da çeşitli anlaşmaların imzası olacak. O törende saat 18.15'te olacak. Yine bunun yanı sıra tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP'de de yine artık seçim çalışmaları devam ediyor. CHP Parti Meclisi bugün toplanacak ve belki de CHP içerisinde en çok merak edilen konu İzmir adayının kim olacağı, işte bugünkü toplantıda belirlenmesi bekleniyor. O ismin yine MHP'de başvurular sona erdi. Artık MHP'de il genel ve meclis ve belediye meclis üyeliği için başvurular da sona erdi. Vekilliğin yanı sıra belediye başkanlığının yanı sıra. Bununla ilgili de MHP'de tabii ki seçim çalışmaları aralıksız devam ediyor. Tabii bunun yanı sıra az önce söyledik. Dün ABD'den gelen bir heyet vardı. İkinci Patriot heyeti bugün o görüşmelerde artık Ankara'da ikinci gününde Savunma Sanayi Başkanlığı yetkilileri ile görüştüler. ABD'nin Patriot heyeti bu konuda temaslar sürüyor. ne kadar teklif edildi, ne cevap verildi, bir uzlaşma var mı Türkiye ile Amerika arasında? Tüm bu sorulara cevap arayacağız Ankara'da. Bunun yanı sıra FETÖ davaları devam ediyor Ankara'da. Bugün 224 sanıklı Genelkurmay Çatı davasında sanıkların esas hakkındaki mütalaya karşı savunmaları alınacak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
Emre Yüncü, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Kanal 24 Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut. Nagihan Akbulut, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, hoş bulduk.
Evet, bugün gazete manşetlerini ve gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Biraz önce muhabirimiz Emre Yüncü bugünün gündemini aktardı. Dedi ki Ankara'nın, Türkiye'nin gündeminde seçim çalışmaları var. Artık partiler daha çok ona yoğunlaştılar. CHP'den, İYİ Parti'den, MHP'den bahsetti. Bugün parti meclislerinin olduğunu, toplantılarının olduğunu söyledi. En çok merak edilenin de CHP'nin İzmir adayının büyük ihtimalle bugün açıklanacak olduğunu altını çizdi. Nasıl değerlendireceksiniz?
Aslında gündemi dinlerken bir şey fark ettim. Hem bizim gündemimiz çok yoğun, hem dünya gündemi çok yoğun. Yani ne tarafa bakacağımızı şaşırdık, öylesine bir yoğunluk var. Ama istersen en ana gündem maddesinden gidelim. Zira seçimler artık Türkiye'nin gündemine, iç siyasetin gündemine oturmuş durumda. Hemen hemen siyasi partilerin adaylarının tamamını açıkladılar. Diğer taraftan artık propaganda sürecinin başlamıştı. Bekliyoruz. 31 Mart'ta hakikaten az bir zaman kaldı. Zaman çok hızlı bir şekilde geçiyor. Dolu dolu tartışmalarla geçiyor. CHP'den başlayalım. Zira CHP İzmir çok merak ediliyor. Hani Büyükşehir açıklandı, her yer açıklandı. CHP'de bir İzmir açıklanmadı.
Evet.
Yani siyasi partilerin tamamı neredeyse adaylarını açıkladı. Bildiğim kadarıyla Cumhur İttifakı'na ait bir Muğla açıklanmadı. MHP'de pek çok, o da 4 ili kaldı galiba. Onlar da 4 ili açıklamadılar. Diğer taraf İYİ Parti ve CHP arasında süren görüşmeler artık bir eksene oturdu, noktalanma geldi. Bir tek İzmir kaldı. Yani baktığımız zaman hakikaten merak ediliyor. Bugün parti meclisinden bir kararın çıkması bekleniyor. Özellikle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'i istiyor. Ama onu parti meclisinden geçirebilecek mi? O merak ediliyor. Diğer taraftan bir kadın ismi verildi son günlerde, Figen Baz adı altında İzmir'de yaşayan bir bayan. Sağ kökenli, sağ tendanslı bir iş adamı, yani iş çevresinden gelen bir isim. Çok sürpriz çıktı ama CHP kulisleri pek ona ihtimal vermiyor. İzmir'in heveslisi çok. İzmir çünkü bir bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin denge ilidir. Yani bir genel merkez vardır, bir parti meclisi vardır. Bir de İzmir vardır CHP'nin karar mekanizmalarında. O nedenle İzmir'in başına gelecek isim çok önemli. Aziz Kocaoğlu artık olmayacağım dedi ama top tekrar onun önüne de düşebilir. Bugün çok büyük bir merakla CHP İzmir'e bakacağız. Bakalım Kemal Bey kendisi eline parti meclisinden geçirebilecek mi? İsterseniz oradan devam edelim.
Tabii.
Zira dün Ankaralı adayın açıklanması gerçekleşti. Mansur Yavaş zaten ilan edilmiş bir isimdi. Yani açıkçası merak ettiğim de bir isim. Zira yani Milliyetçi Hareket Partisi'nden MHP Cumhuriyet Halk CHP'leşiyor diye istifa eden bir ismin Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak bu seçime girmesi de kendi başına gerçekten bu seçimi önemli kılıyor. Dün izledim. Şeyi de izlemiştim. ÜSASEK'i de, yani Cumhur İttifakı'nın adayını da izlemiştim. İki aday da bana çok parlak gelmedi, açık söyleyeyim. Bir Ankaralı olarak söylüyorum. Bir Ankaralı olmanın çok öne çıktığı bir seçim. Yani seçim şarkılarına bakın, her şeye bakın. Daha çok bir Ankaralı olmak üzerinden giden bir seçimle karşı karşıya kalacağız. O da Haseki'nin Kayseri kökenli olmasından kaynaklanıyor gibi duruyor. Ama seçmen son düzlükte karar veriyor. Yani öncesinde her şeyi tartışıyor, her şeyi söylüyor. Tüm Türkiye için söylüyorum. Söylüyor, tartışıyor, tartışıyor ama son bir hafta oturuyor, bir aklı selim karar veriyor. İnşallah Ankara için de en doğru karar oradan gelir. Hızlı bir gündem dedik. İstersen bir tartışma daha var. Onu da konuşalım. O da önemli. O da Binali Yıldırım'ın istifasına ilişkin. Gazetelerde de var. Dün grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iş tüzük, yani meclis iş tüzüğünün 14. maddesi çerçevesinde sürecin gelişebileceğini söyledi. Şimdi bir noktaya biz çok net anlaştık. Ben de çok soruyorum. Nedir o? Meclis başkanı istifa etmeyecek. Pek çok tartışma yaşandı. Ama istifa etmeyenin Binali Yıldırım olduğu ortaya çıktı. Niye istemiyor? İşte efendim listeler kesinleşsin deniliyor. Arkasından ikisini bir arada yürütemez ifade ediliyor. Şimdi önümüzde birkaç tane tarih var. Bir, listelerin YSK'ya teslim edileceği tarih 19 Şubat. Yani Binali Yıldırım 19 Şubat'ta mı istifa edecek? İki, listelerin kesinleşeceği tarih 3 Mart. 3 Mart'ta mı istifa edecek? İşte propaganda sürecinin başladığında mı? Seçim sonuçları 1 Nisan'da mı? Yoksa mazbatasını kesin olarak eline aldığı gün mü? Yani evet, bu iş öyle dallandı budaklandı ki Türkiye'nin o kadar meselesinin önüne geçti. Devlet Bey dün bir şey ortaya koydu.
Öneri.
Öneri ortaya koydu. İşte propaganda süreci başladığında görevlendirme yapsın. İş tüzüğün 14'ü dedi. Yani artık şu aşamada bunun tartışmanın anlamı yok gibi geliyor. Çünkü meclis o dönemde kapalı olacak. Yani temsil olacak. Heyetleri karşılama işi olacak. O nedenle hani ben sanki seçimin sonrasından olabilir. Dün çok
başkan
hızlı bir dedikodu
vekalet
vardı.
Versin
aynen.
Dedi, değil mi?
Dün çok hızlı bir kulis döndü. Her an istifa edebilir diye. Böyle bir beklenti de var. Yani orası da öyle kendi çapında artık duvarlanıp gidiyor. Bir yere bağlayacağız gibi duruyor.
Peki. Evet. Seçim çalışmaları anladığımız kadarıyla böyle.
Bir artık yandan seçim da çalışmaları, dediğim gibi aday noktası bitti. Yani İttifak noktası bitti. Evet, adaylar açıklandı. Bir Muğla kaldı bildiğim kadarıyla. Çünkü Aydın'da Mustafa Savaş, AK Parti Aydın milletvekiliydi. Mustafa Savaş'ın aday gösterdiler. MKYK'da, son MKYK'da görevlendirme yapıldı. Hem ilçelerin, AK Parti için söylüyorum, hem ilçelerin hem de açıklanamayan iller görev verildi MKYK üyelerine. Onlar açıklayacaklar. Çünkü gündem çok yoğun. Yani artık bu illerle ilgili pek çok soru işaretinde, isimlerinde netleşmiş olması lazım. Küçük yerlerde orada sevilen, başarılı olanların eğer 3 dönem şartına ulaşmadıysa Cumhurbaşkanı da onların devamı konusunda karar verdi. İşte ilçeler adına söylüyorum. Onların devamı konusunda karar verdi. Diğer taraftan Cumhur İttifakı'yla ilgili yürenecek olan 30 büyük şehire ilişkinde bir strateji belirlendi. Yarın Devlet Bahçeli Kızılçamam'da il başkanlarını toplayacak. Onlara bir ayar verecek. Artık ben de Cumhur İttifakı'nın esasları çerçevesinde yürünsün diye. Erhan Usta ile ilgili biliyorsunuz açıkladığı Twitter üzerinden bugün bir karar çıkacak. MHP'nin disiplin kurulunun bugün karar vermesini bekliyoruz. Yarınki il başkanları toplantısında da Sayın Devlet Bahçeli teşkilatına, Cumhur İttifakı'na karşı uyumlu olun, açıklamalarınıza dikkat edin. Bir bağlamda talimatlarını sıralayacak, uyarılarını yapacak. Herkes aklı başına devşirsin, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz dedi. AK Parti adına bir şey daha söyleyeyim. O da Ocak sonu itibariyle AK Parti'de manifestosunu açıklayacak. Artık tamamen iç siyaset için yüzümüzü seçime çevirmiş olacağız. CHP'de İzmir'ini belirleyecek. Zira İzmir CHP için oldukça önemli bir il. Dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde hani şöyle baktığınız zaman İzmir çok ağırlığı olan bir ildir. O ilde kimin durduğu, kimin seçildiği ve nasıl mesajlar vereceği CHP için çok önemlidir. Kemal Bey İstanbul'da istediğini aldı. İmamoğlu onun istediği adaydı. Bakalım bakalım İzmir'de istediğini alabilecek mi?
Peki, bakalım. Bugün gelen haberleri takip edeceğiz. Şimdi gazete manşetlerine baktığımızda da daha çok dün yapılan grup toplantılarının ayrıntıları var.
Evet, dünkü grup toplantılarında öne çıkan mesele biraz, evet, iş siyaseti bitirdik, yüzümüzü dış siyasete çevirelim. Suriye, yani Suriye konusunda özellikle Trump'ın attığı bir tweet var. Bu tweet çerçevesinde de Trump askerlerini Suriye'den çekeceğini söyledi. Sayın Erdoğan'ın o güvendiğini, o bölgede önemli işler yapacağını söyledi ama arkasından çok farklı şeyler çıktı. Yani tüm dünya bir artık şeye alışacağız. Yeni medya düzeni, iletişim araçları Twitter bir. İkincisi de Twitter en işlevsel olarak kullandığını inandığım kişi Amerikan Başkanı Trump'a. Dün işte kuliste konuşurken dedi ki ya bu adam hem böyle diyor hem böyle diyor, ne söyleyeceğiz? Sen yanlış bakıyorsun dediler. Niye dedim? Trump'ın bu tweet'i attığı gün Putin'in attığı bir tweet'ten bahsediler. Demek ki biz gözden kaçırdık. Afganistan'da 5 yıldır çıkacak Amerika demişti. Hı hı. Yani Amerika'nın o bölgeden öyle kolay kolay çıkmayacağını söylüyor uzmanlar. Hı. Gerçekten uzmanlar bu konuyla ilgili. Hem diplomasi ayağında hem de askeri ayakta uzman nitelikteki vekiller ve meclise gelenler bunu bu şekilde okuyor. Hı hı. Açıklamalarda bunu gösteriyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri tamamen çekiliyorum dedi de bugünden yani bir şey yapmaya niyetinde değil. Öyle gibi duruyor. Güvenli bölge, Sayın Cumhurbaşkanı da bunu çok net olarak söyledi de, Türkiye yaklaşık 5 yıldır, yani bu krizin patladığı ilk günden bu yana savunduğu bir tezdi. Sizinle de belki çok konuştuk. Evet. Güvenli bölgenin, biz bu sürecin içerisinden kopamayız. Niye? Çünkü bölgede yaşanan her şey artık göbek bağı haline geldi. İçimizde Suriyeliler var, hı-hı, onlar bizimle yaşıyor. Sınırımız, terör örgütü PKK, hı-hı, var. Yani bizim bu olaydan ayrılmamız mümkün değil. Böyle olunca da orada oluşacak her şey için bizim de bir söz hakkımızın olması gerek. Yani bunu çok net olarak dünyaya anlatmamız gerek. Biz başından bu yana bölgede demokratik çözümden yana olduk. Astana sürecine destek verdik. İşte Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı her fırsatta bunu ayrıntılı anlatıyor ama tüm dünya buna kulak asmıyor. Dolayısıyla burada Türkiye kendi güvenli bölgenin oluşturulması aşamasında kendi tezleri savunma noktasında duruyor. Sayın Cumhurbaşkanı da en son Trump'la yaptığı görüşmede bunu net olarak ifade ettiğini biliyor ve Türkiye'siz bir güvenli bölge olmaz diyor. Türkiye'nin şartı, Türkiye'nin içinde olduğu bir güvenli bölge. Kürt kartı çok önemli. Kürt derken burada PKK ve YPG'ye ayırmamız gerekiyor. Türk vatandaşlarımız var. Teröristlerle de aynı masaya Türkiye'nin oturması mümkün değil. Çünkü Türkiye'nin kırmızı çizgisi bu. Çok önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumartesi günü Abdullah Öcalan kartını Türkiye tekrar kullanmaya başlıyor. Öyle görünüyor. Öcalan'ın kardeşiyle görüşmesine izin verildi. Dünkü HDP grup toplantısında izledim ben. Acaba farklı bir mesaj gelecek mi diye. Ama henüz orada öyle farklı bir mesaj algılayamadım. Dolayısıyla Türkiye hani sahada elini de güçlendirecek bir şekilde ilerlemek istiyor. Bizi bu süreçten ayırmaları gerçekten mümkün değil. Göbekten bağlıyız. O kadar Suriyeli bizim içimizde yaşıyor. Güvenli bölgenin de bir maliyeti var. Bunun da karşılanması gerekiyor. Daha önce verilen sözler, Türkiye'ye verilen sözler gerçek anlamda yerine getirilemedi. Ekonomik açıdan da destek sözü verilmişti. Ama bu da gerçekleşmedi. Yüzünüzü de Avrupa'ya çeviriyorsunuz. Avrupa ne yapıyor diye. Onlar da şimdi İngiltere, yani bir May krizi var, Brexit krizi var. İngiltere çökmüş durumda. Yani ben Almanya'nın da arkasından, Avrupa Birliği'nden çıkar mı? Hani Brexit Almanya, Deutschland da gelir miyi düşünüyorum. Orası o noktaya gidiyor. Fransa sarı yeleklilerle bir türlü anlaşamadı. Orada büyük bir karışıklık var. Geriye dönüyorsunuz. Hani tüm bu yapının içerisinde bir de kaos planı, İran'a saldırmayı planlayan Amerika Birleşik Devletleri var. Hakikaten çok zor bir dönemden geçiyoruz.
Evet, şimdi dün hem grup toplantıları vardı hem de Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı vardı. Ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
aslında
açıklamalar
bütün gözler Trump'ın attığı o ekonomik tehditten sonra, evet, Cumhurbaşkanı'ndaydı. Evet. Hani ciddi bir tehdit. Zaten biz yazın bir saldırı yaşadık. Dolayısıyla ekonomimizi yeni toparladık. Dengelenme sürecine yeni girdik. Pek çok şey ekonomik enstrümanı tutuyor. Vatandaş olarak bizler de bunu hissediyoruz. Üstüne bir ekonomik tehdit gelince herkes bir tedirgin oldu. Ne oluyor, nereye gidiyoruz diye. Cumhurbaşkanı o telefon görüşmesiyle biraz frenledi. Hı hı. Piyasaya da sakin oldu. İbrahim Kalın'ın yaptığı açıklamalarda o yöndeydi. Kalın çok net olarak ekonomik olarak sorunun, yani Türkiye ile Amerika arasındaki sorunun çözüldüğünü söylüyor. Tabii burada biz bir operasyon yapabileceğiz mi? Bir de o noktası var. Türkiye hem yani dibinde bir teröristin yaşamasına izin veremeyecektir. Veremez de yani sonuç itibariyle. Bizim orada haklı bir duruşumuz var. Ama Amerika ile birlikte yani dünkü bir uzman ta şeye 1 Mart tezkeresine götürdü. Ben de dedim ki ya nasıl bir 1 Mart buluş, hala biz 1 Mart'ın bedelini mi ödüyoruz diye. Evet dedi, hala biz o noktadayız dedi. Dolayısıyla hani hakikaten Türkiye bu bölgede, bu coğrafyada çok çekti. Kopamıyoruz daha. Hani gidecek başka yerimiz de yok. Tabii bakalım ki. Neler bizi bekliyor.
Şimdi bir de hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de İbrahim Kalın açıkladı. 23 Ocak'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le birebir görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu da önemli bir görüşme olacak.
Tabii yani belki önümüzdeki dönemde biraz daha hareketlilik görebiliriz. Dediğim gibi Trump'ın bu gece atacağı bir tweetle birlikte dünya başka bir yöne doğru gidebilir. Dolayısıyla burada aslında bugün için bir şeyi daha söylemek lazım. O da S-400 bir heyet var biliyorsunuz.
Patriotlar için.
Patriotlar için. Yani tüm bunların altında bir yandan biz siyaseten kavga ediyoruz. Diğer taraftan da ben sana ne satarım, sen benden ne alırsın. Böyle bir durum söz konusu. Türkiye o konudaki tavrını da ortaya koydu. Türkiye'nin en temel olarak istediği şey teknoloji transferi. Yani fiyatı uygun olsun, iyi bir son teknolojisi olsun ve bu teknolojiyi beraber üretelim. Teknoloji testi. Tüm dünya bunu böyle yapıyor. Ama nedense bize teknoloji transferi konusunda Amerika kapıyı açmadığı için işte S-400'e doğru bir yönelme oldu. Bakın bu silahsız İHA'lar, yani İHA'lardan biz daha öncesinde İsrail'le bir anlaşma yaptık. 10 tane İHA vereceklerdi. Onu da tam vermediler. Kiminde bilmem ne oldu. Bugün İHA'ları biz başka bir noktaya taşıdık. Yani çünkü teknoloji transferi çok önemli. Kendi ülkemizi de korumak zorundayız. Yani aşağıda bir Orta Doğu bataklığı var. Terör başımızda. Yani dünyanın en belalı coğrafyasındayız. Şimdi böyle olunca ne yapacağız biz? Bunlara kapıyı kapatamayız. Türkiye haklı olarak teknoloji transferi olacağı bir şeyler. Amerika buradan başka bir şey söylüyor. Yok Rusya'ya yaklaştığımız oluyor. Hemen İran'a hani dediğim gibi en kaos projeyi düşünelim. İran'a saldırdığını düşünelim. Ne yapacağız? Hani biz kendi sınırımızı, kendi vatandaşımızı korumak zorundayız. Gerçekten yani bir de az gelişmiş bir ülkeyiz. Yani çok bir şey yapamıyoruz. Ekonomimizin durumu ortada. İki de bir başka yaptırımlarla. Hani ekonomik yaptırımı atlıyorsunuz. Arkasından terör hortluyor. Hepimiz buradaydık. Merasim Sokak iki kez. Yani Kızılay'da, evet. Ankara'nın Göbeği'nde, evet. İki kez büyük patlamalar atanık olduk yani. Tüm bunlar Türkiye'de hem iktidarı sıkıştırmaya yönelik devam ediyor. Hem de ülkeyi hakikaten hareket ettirmemek için yapılıyor. Ne olacak? Şu anda ben ilk etapta operasyona bakacağım. Yani Türkiye bu operasyonu gerçekleştirebilecek mi? Ona bakacağız. O bölgede adım atılabilecek mi? Hulusi Akar bu konuda çok net konuşuyor. Adımlar atılacağını. Cumhurbaşkanı Devlet Bey dün grup toplantısında kimseden izin alacağız değil dedi. Dün tüm siyasi partiler liderlerinde bu yönde açıklamalar geldi. Türkiye o konuda nasıl hareket edecek ona bakacağız. Güvenli bölge başından bu yana savunduğumuz bir şey, argüman. Hani istiyoruz ama bunun da bir maliyeti var. Maliyet konusunda nasıl bir destek gelecek? Dediğim gibi Avrupa kendi derdine düşmüş durumda. Amerika'da çılgın bir Amerikalı başkan. Bir Putin kalıyor herhalde. Biraz daha sağlam da yanında durabileceğimiz. Onu da Sayın Cumhurbaşkanı 23 Ocak'ta gideceğini, evet, ifade etti. Orayla ilişkileri sıkı tutuyoruz. Tabii İran'ın durumu, Suriye'nin durumu, tüm bu bölge, bu coğrafyada yani eskisi gibi değiliz ki. Hani olaylar çok hızlı gelişiyor ve çok hızlı pozisyon almak zorunda kalıyoruz.
Evet, bir de biraz önce de altını çizdiniz. İngiltere'de Brexit oylaması.
Evet, bugün Theresa May'in kader günü.
Evet, gerçekten çok yani, önemli.
Dün uzmanları dinlerken hayretler içerisinde kaldım. Niye? Çünkü diyor ki Theresa May, yani İngiltere'nin parçalanmasına kadar gidecek, o kadar iddialı bir adım bu. Ve 29 Mart'a kadar, yani bizim seçimle paralel olacak onlarınkine. Kader günü, yani May'in yani bugünden yani hemen bir ikinci planı var mı yok yok mu o tartışılıyor ama güven oyunu atlatabilecek mi? Eğer güven oyunu atlamazsa İngiltere'de bir erken seçime doğru yönelecekler. Ama verilmiş bir zaman var. O zamanı Avrupa AB Konseyi'nden gelen açıklama ise zamanı ötelemek şeklinde olabilir diye açıklamalar geliyor. Diğer taraftan güvensizlik oyunu kıl payı aldı biliyorsunuz partisinde, kendi partisinin içinde birkaç hafta öncesinde May bir güvensizlik oyunu kıl payı kurtardı. Orada güven oyunu aldı ama burada çok büyük fark var. Yani 202 ve 432 gibi çok büyük bir fark var. Ben May'in artık gideceği kanaatini taşıyorum. Yani bu iş seçime doğru gidiyor gibi duruyor. Çözüm içinde halka tekrar ikinci bir referanduma gitmekte hem yani şey olarak da ters. Yani bir halk 3 gün içinde ya da 2 yıl içinde görüşünü değiştirir mi? O değil.
Ama çok ucu ucunaydı zaten değil mi? Evet diyenler, hayır diyenler belki olabilir mi acaba?
Belki değişebilir mi oradan gidiyorsun?
Bilmiyorum. Evet.
Yani o bence daha ileriki bir ihtimal gibi geliyor. Hani referandum konusu. İlk etapta belki dünkü bir uzmanın söylediği de çok hoşuma gitti. Yani bu İngiltere'nin bölünmesine kadar gidecek bir tartışmayı başlatmak istemeyecektir milletvekilleri. Daha sağduyulu. Hani bu ya bugünkü şeyi güven oylamasının aşabileceği ihtimali var. İşte 3 gün sonraki ortaya konacak B planında da bir zaman kazanma ihtimali ortada duracağı söyleniyor ve tartışılıyor. Yani orada da çok hani İngiltere'nin dağılması deyince bir an durdum yani üzerinde güneş batmayan Büyük Britanya'nın yani Birleşik Krallığı'nın yani dağılma noktasına geliyor. Yani diyorsunuz ki Allah Allah bu noktaya gelir miydik? Yani bu yıl gerçekten çok daha farklı gidecek gibi. Hani Amerika'da çılgın bir başkan var. İngiltere dağılma noktasında. Fransa ekonomik olarak çökmüş. Almanya Avrupa Birliği'nden çıkarsa Avrupa Birliği çöker deniyor. Biz gene iyiyiz.
Evet. Evet. Gündem maddeleri bu şekildeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için Kanal 24 Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut konuğumuzdu.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Telefon bağlantısıyla devam ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarıışık hattımızda bizi bekliyor. Döndü Sarıışık, merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Brüksel'den bize neler aktaracaksınız?
Brüksel'de aslında bugün en çok konuşulan başlık elbette yine İngiltere'nin ayrılık süreci olacak. Çünkü dün İngiliz parlamentosunun yaptığı oylama özellikle İngiltere'yi değil diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerin başkentlerini de yakından ilgilendiriyor. Çünkü İngiltere Başbakanı Theresa May destek bulmak için Aralık ayındaki oylamayı ertelemişti. Fakat görünen o ki yürüttüğü tüm iletişim kampanyasına ya da ikili görüşmelere rağmen İngiliz parlamentosunu ikna edemedi. Çünkü 202'ye karşı 432 oyla Theresa May'in Brüksel'deki yaptığı anlaşma reddedildi. Hatta hükümet içinde bir güven oylaması söz konusu. Bu da artık İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifa edeceği söylentilerine de yol açıyor. Peki bu Avrupa Birliği'ni genel anlamda nasıl etkiliyor? Açıkçası Brüksel'de Londra'daki bu tartışmalardan artık ciddi anlamda bir rahatsızlık var. Çünkü zaten Avrupa Birliği genel anlamda ekonomi konusundaki sıkıntılarını atlatmaya çalışırken Avrupa'daki ciddi bir ekonomi ile henüz kapsamlı ticari anlaşması konusunda konusunda bir yol kat edememiş olmak, mevcut anlaşmanın da tıkanmış olması ciddi anlamda rahatsızlık uyandırıyor. Nitekim pazartesi günü Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Konsey Başkanı Donald Tusk ortak bir mektup yazmışlardı İngiltere Başbakanı Theresa May'e hitaben. Bir taraftan bunu bir destek mektubu olarak da değerlendirmek mümkün. Bir taraftan da Avrupa Birliği'nin aslında kendi pozisyonunu yeniden teyit etmesi bakımından. Çünkü 13 Aralık'taki son zirvede alınan kararlar konusunda bir değişiklik yok. Bizim pozisyonumuz da denildi ve artık İngiltere'nin ayrılık sürecinin terminolojimize de Brexit olarak giren bu durumun ciddi anlamda hem yatırımcılar hem de vatandaşlar açısından bir belirsizlik ve istikrarsızlık kaynağı olduğunun altı çizildi. Ve bir an evvel zararı en aza indirmek için ve kontrollü bir şekilde bu süreci atlatabilmek için anlaşmanın şart olduğu vurgulanmıştı. Dün akşam saatlerinde de İngiltere Parlamentosu'nda mevcut anlaşma reddedildiği zaman yine üst düzey siyasiler sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdiler. Hem herkes bir anlaşma olmadan ayrılmanın kaos olacağı konusunda fikir birliğinde, hem de bir türlü anlaşmaya yanaşılmıyor. Bu nasıl bir muamma şeklinde bir mesela mesaj atmıştı Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani. Diğerleri de aslında bu minvalde benzer cümlelerle İngiliz siyasetçileri eleştirdiler. Fakat bu bundan sonra Avrupa Birliği ne yapacak? Zaten birliğin motor gücü konumundaki Almanya'da da ekonomik yavaşlama. Açıkçası Fransa'daki ekonomi konusundaki tartışmalar, İtalya'daki gayri safi milli hasılayla borç dengesindeki açıklık, bütçe krizi hala Avrupa Birliği'nin 2018'den 2019'a getirdiği güncel sorunlar. Bu sebeple de ilk Avrupa Birliği zirvesinin daha ziyade bu ekonomik belirsizliği gidermek için bir anlaşma olmasa bile, İngiltere ile bir anlaşma olmasa bile ayrılık halinde ne gibi koruma tedbirleri, yasal düzenlemeler gerçekleştirilebilir? Bunlar üzerinde yoğunlaşacaklarını bekliyoruz. Zaten kulislerde sadece değil, siyasetçilerin de açık açık dillendirdiği konu bu. Artık Avrupa Birliği ülkeleri kendi B planları üzerinde yoğunlaşıyorlar. Öte yandan bir diğer önemli gelişme Brüksel'de Türkiye açısından tabii ki NATO toplantısı. NATO müttefikleri 2019'un ilk toplantısı için bir araya geldiler. Genelkurmay başkanları nezdinde Türkiye'yi de Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in temsil ettiği toplantıda sadece ortak oturumlar değil, ikili görüşmeler de son derece kritik. Bugün de Amerikan mevkidaşı Joseph Dunford'da bir görüşme yapmasını bekliyoruz. Gündemdeki konu elbette Suriye olacak. İkili zaten 8 Ocak'ta Ankara'da bir araya gelmişti. Özellikle Amerikan ordusunun Fırat'ın doğusundan çekilme süreci, Münbiç'teki devir teslim gibi kritik konular Ankara'da masaya yatırılmıştı. Ancak son günlerdeki siyasi açıklamalar, Amerikan Başkanı Trump'ın tweetleri derken bu görüşme daha da önem arz eder hale geldi. Bu yüzden de teknik düzeyde iki genelkurmay başkanının Suriye'deki durumu kontrollü bir şekilde nasıl sürdürecekleri ve bu devir teslim sürecinde yol haritasına uyulup uyulmayacağı, bu tür detayların görüşülmesini bekliyoruz. Önümüzdeki saatlerde NATO'dan gelecek açıklama, daha doğrusu NATO'daki toplantıdan sonra taraflardan gelecek açıklama bizim için önemli. Bir diğer önemli konuysa NATO'nun önümüzdeki ay savunma sonra Dışişleri Bakanları nezdinde de elbette toplantıları olacak ve buradaki toplantı, Genelkurmay Başkanları nezdindeki toplantı hazırlık niteliği taşıyor. Bu yüzden de Burada alınacak kararlar NATO'nun 2019 yol haritasını belirleyecek. İttifakın güney kanadı ve güney sınırı tabii ki Suriye bizim açımızdan önemli. Ancak özellikle İskandinavya, daha doğrusu Baltık Denizi'nde Rusya'ya karşı alınacak tedbirler, Rusya ile ilişkiler, orta menzilli nükleer füze anlaşmasından Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesi gibi konularda bugünkü ortak oturumlarda ele alınacak önemli başlıklar. Fransa ile tamamlayalım. Fransa'da her ne kadar sarı yelekliler protestoları son haftalarda biraz da yeni yıl ve Noel döneminin etkisiyle yavaşlamış da olsa yine bu cumartesi tekrar toplanılacağı yönünde sosyal medya hesaplarından paylaşımlar var ve Fransa'daki sarı yelek gösterileri, yani başında söylemiştik bağlantının, ekonomik aslında bir rahatsızlık, bir problem var genel anlamda Avrupa'nın demiştik. İngiltere'ye de sıçradı. Yani sadece artık Belçika'dan ya da Fransa'daki sarı yeleklerden bahsetmiyoruz. Hollanda, İngiltere gibi farklı ülkelerde de benzer protestoların daha küçük gruplarda olsa devam ettiğini gözlemliyoruz. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yine mevcut ekonomi politikasından ve reformlarından geniş anlamda taviz verecek gibi gözükmüyor. Çünkü her ne kadar akaryakıt fiyatlarında bir 6 aylık artışı durdurma kararı almış olsa da genel anlamda göstericilerin diğer taleplerini henüz karşılama yönünde bir adım atmış gözükmüyor diyelim ve sözü tekrar Ankara'ya bırakalım.
Döndü Sarı Işık, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarı Işık hattımızdaydı.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portali üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden, Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle. Türkiye'nin Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Ülkemizde her gün milyonlarca ekmek israf ediliyor. Bu israf ülkemizi milyonlarca lira zarara uğratıyor. Ve dünyada milyonlarca insan aç uyuyor. Onlardan biri de siz olabilirdiniz. Bir lokma ekmeğe muhtaç olmamak için ekmeğimizi, geleceğimizi israf etmeyin.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı ve Isparta çevrelerinin yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, İç Anadolu'nun doğusu, Tokat, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzincan ve Gümüşhane çevrelerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz kıyıları, Ordu, Giresun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Batı kesimlerde havanın 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: Ankara parçalı ve çok bulutlu 0, İstanbul parçalı ve çok bulutlu 6, İzmir parçalı bulutlu 7, Erzurum çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 2, Amsterdam yağmurlu 7, Atina yağmurlu 9, Bağdat az bulutlu 16, Berlin çok bulutlu 4, Kiev hafif kar yağışlı -1, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Londra çok bulutlu 11, Madrid çok bulutlu 12, Mekke çok bulutlu 31, Moskova kar yağışlı -3, New York az bulutlu 4, Paris çok bulutlu 7, Pekin çok bulutlu -2, Roma az bulutlu 15, Saraybosna hafif kar yağışlı 0 ve Viyana yağmurlu 5 derece.
Gündeme dair raporlar, makaleler, denemeler ve köşe yazıları içinden sizler için seçtik.
Sayın dinleyiciler, Yeni Şafak gazetesinden Bülent Orakoğlu'nun bugün tarihli "Müesses Nizam Trump'a şantaj mı yaptı?" başlıklı köşe yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Trump, neredeyse bütün dünyayı şoka uğratan çekilme kararını 14 Aralık'ta Erdoğan'ın Suriye ve DAEŞ'le ilgili ikna edici açıklamaları sonunda almıştı. Suriye'de barışı sağlayabilecek bu tarihi karar sonrasında ABD müesses nizamını oluşturan Amerikan Kongresi'ndeki neokon evangelist şahinler, Pentagon, Amerikan istihbarat birimleri, İsrail lobileri, iş dünyası ve ABD medyasının yasal veya gayri yasal yöntemlerle Trump'ı baskı altına alarak bu tarihi kararından caydırma faaliyetlerini koordineli bir şekilde yürütüyorlardı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un İsrail'de PKK uzantısı PYD-YPG'yi kastederek, Türkiye'nin Kürtleri korumak için güvence vermesi durumunda ABD'nin güçlerini Suriye'den çekeceğini ve bunun Trump'ın talebi olduğunu iddia etmişti. İsrail temasları sonrasında yanındaki heyetle birlikte Türkiye'ye gelen Bolton, muadili İbrahim Kalın ve heyetiyle görüşmüş ancak Erdoğan tarafından kabul edilmemişti. Amerika'da bazı medya kuruluşlarında bu durum Bolton başkanlığındaki heyetin Türkiye'de hor görüldüğü iddialarını manşetlere taşımasına neden olmuştu. Trump'ın Suriye'den çekilme sürecine ilişkin tartışmalar devam ederken, Trump'tan Türkiye'de her kesimden aşırı tepki çeken skandal bir açıklama geldi. Trump, Twitter hesabından yaptığı Türkiye'yi tehdit eden mesajında, "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz," demişti. Milli Savunma Bakanlığı Trump'ın bu tehdit açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2015 yılında Twitter'da yaptığı paylaşımla cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Haziran 2015 tarihinde tweet hesabındaki mesajında "Tüm dünyaya sesleniyorum, bedeli ne olursa olsun Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullanmıştı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Trump'ın tehdidine stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz, hiçbir tehdide papuç bırakmayacağız açıklamasıyla cevap vermişti. Çavuşoğlu, "Biz Kürt kardeşlerimizin düşmanı değiliz. Kürt kardeşlerimizin haklarını her zaman PKK, YPG terör örgütlerine karşı dahi savunmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu. Trump'ın Türkiye'yi ekonomik yaptırımlarla tehdit etmesi, askeri yaptırımlardan bahsetmemesi, ABD'nin Türkiye ile alanda karşı karşıya gelmek istemediğinin açık kanıtıdır. Uluslararası analistlere göre Amerika, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye'ye karşı PKK, YPG, PYD ve FETÖ terör örgütlerini açıkça destekleyerek Türkiye'nin bekasını tehdit etmesi, Amerika'nın hegemonik ve küresel gücünü kaybettiğinin ve NATO'nun sonunu getirebilecek önemli gelişmelerinin işaretlerini taşımaktadır. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, "Şimdi Trump'ın içinde bulunduğu durum zordur, görüyoruz. Üzerinde ciddi bir baskı var. Kendisi çekilme kararı aldı ve özellikle güvenlikle ilgili birimleri de çekilmemesi için sürekli baskı yapıyor. Son tweetinde bir iç politika mesajı olduğunu biz biliyoruz" açıklaması ne kadar doğru bir tespit olursa olsun, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı gibi Suriye'de iç savaşı bitirebilecek böylesine önemli bir kararın arkasında Trump'ın durması gerekirdi. Ancak FBI tarafından 2017 yılı içinde Trump'ın Rus ajanı olup olmadığına yönelik başlatılan bir araştırmayla Trump'ın davranışlarının ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturup oluşturmadığına yönelik diğer bir soruşturma başlatılmasına yönelik haberlerin Amerikan medyasında Suriye'den çekilme kararı sonrasında yer alması, manidar ötesi müesses nizamın Trump'a yapılan şantajını açıkça ortaya koyuyor sanırım. 2020'de yaklaşık 2 yıl sonra yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerle Demokratların Trump'a karşı işbirliği yapabileceklerine yönelik medya haberleriyle İsrail lobileri ve neokon evangelist ittifakının Trump'ı Cumhuriyetçilerin adayı göstermemeye yönelik faaliyette bulunma ihtimali Trump'ı kararından caydıran önemli nedenler arasında olması kuvvetle muhtemel görünüyor. Bu köşe yazısını kaleme aldığımız saatlerde Trump'la Erdoğan'ın telefon görüşmesi yaptıklarına yönelik haberler medyada flaş gelişme olarak duyuruldu. Gerek Türk tarafı gerekse ABD tarafı görüşmelerin içeriğini kısa açıklamalarla duyurdu. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan telefon görüşmeleriyle ilgili resmi açıklama dışında attığı tweet mesajında, ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik gelişme hakkında konuştuk, büyük ölçüde genişleme potansiyeli var. Ayrıca Suriye sınırında oluşturmayı planladığımız 20 millik güvenli bölge hakkında konuştum, demiş. Türkiye ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını, Türkiye'nin amacının ulusal güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütleri DAEŞ, PKK ve PKK'nın Suriye uzantılarıyla mücadele etmek olduğunu vurguladı. Bölgede otorite boşluğu meydana gelmemesi için Münbiç yol haritasının tamamlanması, ayrıca çekilme kararının hayata geçirilmesini engellemek isteyen unsurlara fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan iki lider, kamuoyuna yönelik sağlıklı iletişimin önemine değinmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde, ülkenin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması fikrini de ele almışlardır, açıklaması yapıldı. Gerek Beyaz Saray'ın yaptığı resmi açıklamada, gerekse Trump'ın son attığı tweet mesajında dile getirilen görüşlerin, müesses nizam tarafından Trump'a dayatılan maddeler olduğunu unutmayalım. Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun Türkiye'nin kırmızı çizgisi ve bekasıyla doğrudan ilişkili olduğu bilincinde askeri harekat öncesi bölgedeki tüm aktör ülkelerle diplomatik girişimlerden bir netice alamazsak gereğini de bir an önce yapalım. İster tek başına, gerekirse Astana ittifakıyla. Sayın dinleyiciler, Yeni Şafak gazetesinden Bülent Orakoğlu'nun bugün tarihli "Müesses Nizam Trump'a şantaj mı yaptı?" başlıklı köşe yazısını sizlerle paylaştık.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Ömer Aslan. Hocam hoş geldiniz programımıza. Sizinle Pakistan'ı ve Afganistan'ı konuşacağız. Geçtiğimiz günlerde Pakistan Başbakanı İmran Han Türkiye'yi ziyaret etti. Önce bu ziyareti ve ziyaretin ayrıntılarını konuşarak başlayalım. Sonra Afganistan'a dönelim.
İmran Han'ın ziyareti özellikle ekonomi başlığına odaklanmıştı. Çünkü malum Pakistan ekonomisi zor bir dönemden geçiyor. Çok ciddi zor bir dönemden geçiyor özellikle. IMF'den yardım almaya çalışıyorlar. Suudi Arabistan çok ciddi bir yardımda bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri benzer şekilde çok ciddi bir yardımda bulundu. Her iki ülkenin de, yani hem Suudi Arabistan'ın hem de Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptığı yardım, hem nakdi yardım hem de petrol sevkiyatından ötürü alacaklarını erteleme şeklindeki yardım yaklaşık 14 milyar dolar civarında. Bu çok ciddi bir rakam Pakistan için. Yeterli mi değil ama ciddi bir rakam. Dolayısıyla Türkiye ziyareti de biraz Pakistan açısından bir yıllardır gündemde olan ama bir türlü bitirilemeyen bu serbest ticaret anlaşmasının sona, yani artık imzalanması için, hem de Türkiye'nin de aslında bu özellikle Pakistan, Çin-Pakistan ekonomik koridorunda yer alan endüstri bölgelerine yatırım yapmasını aslında biraz teşvik etmek için yapılmış bir ziyaret oldu. Bu bakımdan büyük oranda aslında ekonominin domine ettiği bir aslında toplantılar serisi oldu diyebiliriz. Yani iki taraf için de tabii bir ilk tanışma ve ilk intiba, hani ilk izlenim bırakma anlamında önemli bir ziyareti bence. Çünkü Pakistan açısından Türkiye bağlantısı hep önemli. Bir şekilde hem tabii ki sonuçta Suudi Arabistan'da Mekke ve Medine'nin yer aldığı bir ülke olarak sonuçta bir o anlamda bir normatif bir şeyi var, bir etkisi var Pakistan üzerinde. Pakistanlar için neden Suudi Arabistan'ın öyle bir değeri var. Körfez'e genel manada baktığımız zaman Katar'da dahil olmak üzere ekonomik anlamda Körfez bağlantısı her zaman önemli. Ama tüm bu bağlantıyı hem İran'la hem de Türkiye ile de dengelemek amacını her zaman Pakistan görüyor. Çünkü tek bir, en azından Orta Doğu söz konusu olduğunda belki, tek bir yere bağlı kalmayı istemiyorlar. O anlamda Türkiye bağlantısı Pakistan için önemli, İmran Han için önemli. Tabii özellikle Pakistan söz konusu olduğunda aslında Türkiye'nin yaptığı, ya çünkü Pakistan'ı siyasetinde belli başlı güçlü aktörler var malum. İmran Han çok ciddi, karizmatik bir figür olarak geldi iş başına. Her ne kadar hani olaylı bir seçimden sonra gelse de artık hükümette ciddi manada kontrolü en azından yönetim anlamında, idari anlamında sağlamış durumda. Ama hala Pakistan siyasetinde belli başlı aktörler var. Bunlar işte ordu ve en başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere. Bunlar siyasetin de üzerinde, siyaseti çoğu zaman domine edebilen aktörler. Özellikle Türkiye'nin hani son belki 1-2 yıldır özellikle üzerine düştüğü Pakistan'daki FETÖ okullarının aslında devredilmesi Maarif Vakfı'na konusu da ön plandaydı. Hemen bu ziyaretten önce, aslında İmran Han'ın ziyaretinden önce, Pakistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Şebi Aruz törenleri için Konya'ya gelmişti. Ondan sonra Ankara'ya geldi. Anayasa Mahkemesi Başkanı'yla görüştü. Ve arkasından Türkiye'nin aslında Pakistan'da farklı aktörlerle işbirliğini derinleştirmesi anlamında bence önemliydi bu gelişme. Hemen arkasından zaten Anayasa Mahkemesi İçişleri Bakanlığı'na bir yazı yazarak aslında bu okulların devredilmesi gerektiğini söyledi. Bu anlamda da ilişkilerdeki aslında önemli bir böyle çıban ya da sorumlu alan ortadan kaldırılmış oldu. Ama serbest ticaret anlaşması biraz daha zor. Burada herhalde ciddi manada iki tarafta tekrar niyet beyanında bulundular. İki tarafta çekincelerini belki söyledi ama önemli olan kısım da tekstil. Yani hem Türkiye hem Pakistan tekstil sektöründe aslında önemli ülkeler. O açıdan birbirleriyle örtüşen değil, aslında biraz yarışan iki ülke durumundalar. Burada belki hani tekstil içerisinde de belli başlıklar üzerinde, böyle belli ürünler üzerinde belki bir anlaşmayla bu serbest ticaret anlaşması yapılabilir. Bu da Pakistan için önemli çünkü Pakistan bu tarz serbest ticaret anlaşmalarını farklı ülkeler deniyor şu anda. Örneğin Körfez İşbirliği Konseyi'yle de böyle bir anlaşma yapmak istiyorlar, serbest ticaret anlaşması. Ama tabii oraya gittiklerinde de orada da Körfez İşbirliği Konseyi'nde bu defa işte kendi işlerinde bir ayrışma var. Ama Pakistan açısından İmran Han'ın en önemli şu an tabii hani meşruiyet kazanma aracı ekonomi. Yani insanlara hizmet götürmesi lazım, hayatlarında bir farklılık yaratması lazım. O da en başta ekonomiyle olacak. Güvenlik tamam, mutlaka önemli hala. Ama güvenliği ciddi manada en azından terör saldırılarına baktığımız zaman, her ne kadar tabii bazen belli bölgelerin olayları oluyor. Belucistan'da özellikle o İran sınırında hani bazen silahlı saldırılar oldu son dönemde ama büyük çaplı bir terör saldırısı duymadık. O yüzden güvenlik bakımından ordu zaten genelde hani o konuyu hallediyor ama ekonomi İmran Han'ın en önemli başlığı. Orada da yani kat edecek daha yolu var ama Türkiye bağlantısı o anlamda önemliydi onun için. Ve bu sağlanmış duruyor benim gördüğüm kadarıyla.
Peki bir de Pakistan'ın Körfez ülkeleriyle ilişkilerini, o ülkelerle kurduğu ilişkileri değerlendirelim. Neler söylersiniz?
Tabii. Şimdi biraz Körfez'e baktığımız zaman İran da aslında biraz Körfez, tamam bir Körfez İşbirliği Konseyi değil ama Körfez ülkesi saymak gerekir. Yani Körfez'e ciddi manada yakınlığı var. Coğrafya olarak bakıldığı zaman yani Pakistan için Körfez işbirliği ya Körfez'deki ülkelerle işbirliği yapmak, buna İran'ı da dahil edersek, en başta ekonomik anlamda önemliydi. Ama bir yandan da şundan önemli aslında. Yani hem Şah dönemini İran'ı hatırlarsak, hani devrimden önceki İran'ı hatırladığımız zaman İran bağlantısı, Şah bağlantısı o dönemde tamam ekonomik anlamda her zaman önemliydi. Ama aynı zamanda Pakistan'ın hem silahlanma anlamında modernizasyonu hem de ABD ile bağlantıyı sağlama adına önemliydi. Çünkü ABD-Pakistan ilişkileri her zaman yani bir şeyle yani bir rahat bir ilişki yok orada. Mutlaka sorunlar var. İki tarafın birbirine karşı şüpheleri var. O yüzden Pakistan doğrudan ABD ile birebir bağlantı kuramadığı, işte pozitif anlamda ilişki geliştiremediği dönemde hep Şah'ı kullanmıştı. Bu devrimden sonra artık İran bağlantısı tabii ABD nezdinde artık hani bir fırsattan ziyade tehdide dönüşünce tam tersine yavaş yavaş özellikle Afgan cihadı ile beraber Suudi Arabistan devreye girdi. Son dönemde özellikle Afganistan başlığında bunu aldığımızda, çünkü Afganistan'da da hem Birleşik Arap Emirlikleri çok ciddi manada etkin, insani yardımlar yapıyor, medreselere işte belki öğretmenler gönderiyor, okullara öğretmenler gönderiyor vesaire ya da klinikler açıyor. Suudi Arabistan'da özellikle Pakistan'da çok aktif. Yani Afganistan başlığını da getirdiğiniz zaman Körfez'de de Birleşik Arap Emirlikleri de son dönemde ABD ile bağlantıyı kurmak adına aslında devreye girmeye başladı. Dolayısıyla hem ekonomik anlamda çok ciddi bir sonuç kaynak bakıldığı zaman. Ve bu kaynak sadece şey değil belki, onu da söylememiz lazım. Doğrudan bir ekonomik yardım anlamında değil sadece. Yani Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde, tabii Katar'da da daha az miktarda olmak üzere var ama milyonlarca Pakistanlı iş çalışıyor. Dolayısıyla bu işçilerin Pakistan'a orada kazandıkları, yani Suudi Arabistan ve Körfez'de kazandıkları paraların önemli bir kısmını göndermeleri, geride kalan ailelerin hayatta kalmaları, yaşamaları, harcamaları Pakistan ekonomisi için müthiş bir para bu. Dolayısıyla o bağlantıyı koparmamak her zaman önemli Pakistan açısından, ama burada da şey değil. Yani Pakistan ve Körfez ilişkileri çok ilginç bir ilişki türü. Çünkü Suudi Arabistan, yani eğer bir bağımlılık ilişkisi açısından bakacak olursak, hani hangisi hangisine daha çok bağımlı dersek, bana sorarsanız Körfez Pakistan'a daha bağımlı. Tüm bu Pakistan'ın hani ekonomik zorluklarına rağmen. Çünkü Körfez orduları da çok küçük ordular. Kendilerinin koruma güçleri kendi başlarına çok az. Pakistan'ın burada ordusunun ciddi manada bir koruma gücü, yani bir muhafaza gücü sağlıyor şeye, Körfez ülkelerine. Dolayısıyla hani biraz tamam, yani örneğin Pakistan Başbakanı İmran Han'ın söylediği ya da verdiği sözlerden bir tanesi, Körfez'de yaşayan Pakistanlı işçiler kötü muamele görüyorlar. Yani çok hani insan haklarına, belki de işçi haklarına saygı gösterilmiyor. Bunların haklarını korumaya çalışacağım diye bir söz vermişti, ama şimdi bu durumda, yani böylesine ekonomik yardıma muhtaç olduğum bir durumda tutup Suudi Arabistan'a, hele ki Suudi Arabistan'ın bu Pakistanlı işçileri geri gönderme riski varken, yani bir anda bir gün karar çıkar, milyonlarcasını gönderebilir. Yerlerine Bangladeş'ten, Nepal'den, başka yerlerden, daha küçük ülkelerden, yine Güneydoğu Asya'dan, ama çok ses çıkmayacak belki ülkelerden, güçlü ülkelerden işçi getirebilir. Şimdi böyle bir risk varken, yani bu işçilerin geri gönderilmesi riski varken ve böylesine ekonomik anlamda biraz muhtaçken, yani orada çok hani hakları, işçi hakları konusunda ses çıkarmayabilir İmran Han. Ama diğer taraftan baktığımız zaman, yani Suudi Arabistan için Pakistan bağlantısını kaybetmemek çok çok önemli. Hem İran'ı, yani Suudi Arabistan-İran çekişmesinde İran'ı dengelemek için, İran'ı çek etmek için, aslında kontrol tutmak için, hem de Afganistan başlığında yine İran'ı kontrol etmek için, hem de Pakistan nükleer gücü olan bir ülke yani. Hı hı. Suudi Arabistan'dan hani bu naif veya değil, ama her zaman inançları şu: eğer bize bir saldırı olursa, işte İran nükleer geliştiriyorsa, Pakistan da bizim yanımızda gibi bir imajı var. Pakistan da bunu besliyor aynı zamanda. Hani böyle bir şey olduğu zaman biz mutlaka yardımımıza geliriz, yani nükleer silahımızı kullanmaktan çekinmeyiz gibi şeyleri var. Dolayısıyla yani biraz bağımlılık ilişkisi bence Körfez'den yana daha güçlü gibi gözüküyor. Ama bu ilişkiler hep önemli. Ama dediğim gibi hiçbir zaman Pakistan için bu şey değil. Sadece ben Körfez'le bağlantı kurayım. Yani diyelim ki Körfez bir bütün olarak ele alırsak, şu anda onu da alamıyoruz. Geç Katar hani malum Körfez içinde bir ayrışma var. Ama öyle alsak bile her zaman bu Körfez'i İran ve Türkiye ile dengelemek Pakistan için uzun yıllardır süregelen bir politika yani.
Peki bir de Afganistan konusu var. Şimdi Afganistan konusu başlığı altında Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzdeki süreçte Afganistan'dan da asker çekeceği, evet, aynı Suriye'de olduğu gibi yine ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklandı. Bu ne aşamada ve Afganistan Körfez ülkeleri arasındaki ilişki ne durumda, onu takip
ben anlatalım. Trump, yani bir Amerikan, hani ABD Başkanı Trump'ın yani Afganistan'dan çekilme isteğini ben samimi olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi bir şekilde, yani hitap ettiği Amerika'daki, yine Amerikan halkının kesimine bakarsak, yani Trump'ın doğrudan hitap ettiği, yani Afganistan'da bizim işimiz ne şeyindeler aslında biraz bakıldığı zaman. Yani neden bunca para harcanıyor gibi. Dolayısıyla çekilme isteğinin ben ya samimi olduğunu düşünüyorum, ama tabii orada başka sorunlar ortaya çıkacak. O ayrı belki bir şeyin konusu. Yani aynı Suriye'de nasıl, bu da bizim hani Amerikan dış politikasında hep gördüğümüz bir şey aslında. Nasıl Suriye'de Trump hani çekilme kararı veriyor ama hemen arkasından CIA, Pentagon bir an devreye giriyor. Çok farklı açıklamalar geliyor. Sahada yapılanlar bambaşka. Süreci şimdi geciktiriyorlar. Geciktirecekler muhtemelen 3 aydı, 5 aya çıktı. Daha da o artacaktır. Bir şekilde yani o Suriye'den kolay kolay, çünkü sahadaki güçler her zaman, yani Beyaz Saray'daki kim oturuyorsa, oturuyor olursa olsun, ondan güçlüdür. Afganistan'da benzer sorunlar çıkacaktır muhtemelen. Yani yarın yine Başkan Trump bir tweet atsa, dese ki Afganistan'dan çekiliyoruz, muhtemelen bu da aylara ve yıllara yayılır. Çünkü dediğim gibi orada ordu işin içine girdiği zaman onların bambaşka çıkarları olabiliyor. Hemen dönmek istemiyorlar. Pentagon biraz da olaya şahin bakıyor vesaire. Ama bunun dışında bence Afganistan başlığında, yani Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne bakacak olursak, orada bu iki ülkenin de biraz aslında ABD'ye yararlı olma, kullanışlı olma çabalarını görüyorum ben baktığımız zaman. Yani burada da bir, tamam, Suudi Arabistan'da bir güç mücadelesi var aslında kendi içerisinde. İşte Veliaht Prens'in işte artık işte yönetimi tamamen eline alması ve belki önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan'ın başına geçmesi gibi bir plan var. Birleşik Arap Emirlikleri mutlaka bölgede aktif olunması isteniyor. Yani bu iki ülke şunu demeye çalışıyor ABD, biz sadece petrolümüzle sizin için faydalı değiliz. Yani petrol belki artık önemini yitiriyor olabilir ama ileride bu bölgede biz hala sizin adınıza, bakın Afganistan'da bir çözüm süreci yürütüyorsa da, biz barış süreci yürütüyorsanız, biz buna destek vermeye hazırız. Orta Doğu'daki farklı yerlerde eğer ihtiyacınız olduğunda biz hani petrol dışında da bir rol oynamaya hazırız gibi bir imaj, aslında bir algı vermeye çalışıyorlar. Bu da uzun yıllardır aslında yapılan bir şey. Çok da yeni değil baktığımız zaman. Yani her zaman bölgede özellikle ekonomik güçlerini kullanarak her iki ülkede. Çünkü ordu anlamında çok fazla belki güçleri yok. Ancak vekil güçleri var bölgenin belli yerlerinde, Yemen gibi. Ama ekonomik güçlerini kullanarak ABD'nin yapmak istediklerini finanse edebiliyorlar. Yani çek yazıyorlar. Suriye'de olduğu gibi mesela son dönemde. İşte ABD yardımını kestiği anda 100 milyon dolarlık bir çeki Suudi Arabistan gönderiyor ve gereken işte sizin harcamalar için kullanın gibi. Afganistan'da da aslında biraz yapılmaya çalışılan bu. İki ülke açısından baktığımız zaman. Ama tabii burada dediğim gibi ekonomiyi kullanarak, aslında ekonomik güçlerini kullanarak bir şey yapmaya ve yaptırmaya çalışıyorlar ama burada da yine güçleri çok fazla değil. Evet, yani Birleşik Arap Emirlikleri hani Afganistan'da özellikle klinikler açıyor. Az önce söylediğim gibi medreseler yardımda bulunuyor, öğretmen gönderiyor. Bir şekilde ilginçtir aslında. Yani bir Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri'nin her zaman böyle bir beraber gibi düşünürüz ama Afganistan başlığında yıllardır Birleşik Arap Emirlikleri sürekli en büyük sorunun Suudi Arabistan'ın Vahabizmi yayması olduğunu, kendilerinin aslında daha ılımlı işte barışçıl bir İslam'ı işte teşvik ettiklerini falan söylüyor. Ve bu amaçla çalışmalar yapıyorlar Suudi Arabistan, Afganistan'a baktığımız zaman. Ve eğer ola ki yani Afgan Taliban'ı bir şekilde ciddi manada masaya çekilir, bu barış görüşmeleri uzunca bir süredir devam ediyor. Hala bugün yanılmıyorsam Başkan Trump'ın Afganistan özel temsilcisi bugün Pakistan'da. Yani hı hı. Çin Hindistan'a gitti. Şimdi Pakistan ayağını yapıyor görüşmelerin. Böyle bir aslında tur içerisinde şu an turda. Yani tüm bu sürecin devamında eğer Afgan Taliban'ı masaya oturtulacak ve ciddi bir hani aşama kaydedilecekse burada muhtemelen yine belli çekler yazma, yani bir çek yazma gündeme gelecek. Onu da Suudi Arabistan ve Emirlikler büyük ihtimal yazacaktır. Belli grupları finanse etme adına. Yani orada her zaman faydalı olacaklar ama örneğin Pakistan'ı ya gel sen hakikaten bu şeyde bir işbirliği yap, masaya Afgan Taliban'ını zorla, tut kulaklarından getir gibi bir şeye zorlamaları. Hani Pakistan'ın ekonomik şu anda zorlukları var, işte biz bunu kullanalım, zayıflar, işte belki vereceğimiz yardımı karşılık bunu söyleyelim, Afgan Taliban'ını işte masaya getirsinler gibi bir şey Pakistan için dinlemeyeceği bir şey. Yani Pakistan için bu Afgan Taliban'ı kartı, yani Keşmir meselesi orada dururken, Hindistan Afganistan'da bu kadar aktifken, ABD Afgan politikasında bu kadar farklı çelişkili bir politika izliyorken tutup 10-12 milyar dolar gelecek ya da 15 milyar dolar gelecek diye böyle bir elindeki tek kartı, hani o kartın da ne kadar artık güçlü olduğunu bilmiyoruz ama yine bir miktar güçlü muhtemelen. Çünkü en son Abu Dhabi'de bir toplantı yapıldı ABD ile Afgan Taliban'ın üyeleri arasında. Bu da Katar'daki Taliban ofisinden değil, normal hakikaten Afganistan'dan gelen üyelerle yapıldı. Afgan Taliban üyeleriyle, üst düzey üyelerle. Bunu da Pakistan'ın yaptığı söylendi. Yani Pakistan'ın Afgan Taliban'ını Abu Dhabi'ye gidip ABD'lilerle görüşmeye ikna ettiği söylendi. Hala bir gölü bir güçleri var. Ama Pakistan açısından böyle bir kart, ellerindeki çok değerli bir karta paha biçilemez. Hı hı. Yani 50 milyar dolar deseniz bu kolay kolay yapılacak bir şey değil. Çünkü orada da bir jeopolitik bir oyun var. Pakistan orada hani ne yapılmak istediğini çok iyi görüyor bence. Yani dolayısıyla burada Pakistan'ın şöyle söyledi, ya burada barış olur ama yani bu Keşmir'e dokunmadan, bu mesele çözülmeden, Hindistan, Afganistan'da bana belli garantiler verilmeden bunu yapılması mümkün değil. O yüzden Suudi Arabistan ve Emirlikler çok aktifler. İşte gidiyorlar Pakistan'a, bir gün görüşme yapıyorlar, iki gün avlanmaya gidiyorlar. Ya Pakistan'ın böyle ilginç bir kuş türü var. Ya çöl vari bir bölgede, işte özellikle Körfez ülkelerinde böyle bir avlanma geleneği var. Mesela örneğin Türkiye'den döndükten hemen sonra Pakistan'a Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed ziyaret etti. Ziyareti yaklaşık 6-7 saat sürdü ama Pakistan'da kaldığı ekstra 2 gün avlanmaya harcadı. Yani yetkililerle görüştüğünden daha çok avlanmaya harcayan bir, aslında böyle biraz daha ya parayı verelim hemen işimiz görülsün gibi modlar ama Pakistan öyle bir ülke değil maalesef. O yüzden Suudi Arabistan ve Emirlikler bence tamamen o ABD ile bağlantıyı kendileri açısından sağlamak adına, kullanışlı olduğunu göstermek adına aktif olmaya devam edecekler. Ama Pakistan üzerindeki güçleri ve bence hala da Afgan Taliban üzerindeki güçleri çok çok zayıf.
Evet, peki bu Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo'nun bu Orta Doğu turu
unsurunu sizin de altına çizdiğiniz. Nasıl değerlendireceksiniz genel olarak? Bir Arap NATO'su kurulması ihtimali de gündemde.
Yani bu aslında sadece yani Pompeo Bolton'un da aslında yani Trump'ın şu an Milli Güvenlik Danışmanı'nın da dile getirdiği bir fikirdi. Özellikle o biraz daha hala da aslında aynı fikre sahip olduğu söyleniyor. Birkaç tane bununla ilgili yazı çıkmıştı. Özellikle Suriye'de hani artık bölgeli ülkelerinden Araplar eğer hani bu konuda işte Suudi Arabistan gibi Körfez'in diğer ülkeleri gibi istiyorlarsa onların kendi askerlerini ya da kendilerinin bir güç oluşturması yönünde bir şey vardı. Genelde Orta Doğu'da böyle İran karşıtı özellikle olması düşünülen böyle bir aktif bir hareket var. Ama örneğin burada da Pakistan devreye giriyor işte. Yani önemli olan kısım aslında bu. Suudi Arabistan biraz aslında bu desteği verirken emirlikler de aynı şekilde. Yemen'de örneğin bunu istemişlerdi Pakistanlar. Yemen'de bir savaş yürütüyorlar. Savaş şu anda hiçbir yere gittiği yoktu yani bir sonu yok savaşın. Burada Pakistan'a söyleyip sanki bir paralı askermiş gibi paranızı bakın ekonomik zorluğunuz olduğunda yardımcı oluyoruz. Gelin bizim adımız savaşın gibi. Pakistan ordusunda böyle bir şey yok. Dediğim gibi bu anlamda da işte o bağımlılık ilişkisine baktığımız zaman hani Pakistan reddedebiliyor yani bir şekilde. Yine benzer durumda eğer böyle bir şey cidden gündeme gelirse artık muhtemelen Suudi Arabistan bu çok sıcak bakacağı bir şey bölgede. Ama hemen doğrudan ilk gidecekleri ülke emin olun Pakistan olur. Başka ülkede kolay kolay gidemezler burada. Çünkü Pakistan biraz hani yani böyle bir şey konuşlandırıyorsanız bölgede iddiası olan işte farklı ülkelerle kötü ilişkileri olan bir ülkenin askerlerini götürmeniz anlamsız olur. Ama Pakistan'ın hiç böyle bir sorunu yok. Pakistan ne Suriye hükümetiyle ilişkilerini kesmiş durumdaydı yıllar boyunca, sivil savaş boyunca. Hala ilişkileri devam ediyor. Bölgedeki tüm ülkelerle Pakistan'ın herhangi bir iddiası yok bölgede yani. Hani bir, ne bir dini bir iddiası var, sektaryen bir iddiası yok. Dolayısıyla yine bunu deneyeceklerdir ama Pakistan'ın yine böyle bir şey gireceğini hiç sanmıyorum. Hı hı. Özellikle İmran Han böyle bir şey yaparsa zaten gücünü çok ciddi manada kaybeder. Çünkü en başta söylediği şey şuydu hani İmran Han'ın. Kesinlikle biz herhangi bir kişinin, herhangi bir devletin kullandığı bir maşa artık olmayız diye. Buna karar verirse çok başka öngörülemez olağanüstü şartların olması lazım. O da bence çok zor.
Peki evet o bölgede gelişmeler bu yönde. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Ömer Aslan konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın yeni günde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Yeni gün.